Ayrım 57, sayfa 476. Müttefikler 3. maddedeki Ege adaları konusunda da %50 başarılı olmuştur. İngilizler başlangıçta Türkiye'nin bütün adaları müttefiklere bırakmasını ve bu konuda kararı müttefiklerin vermesini istemiştir. Ancak daha sonra sadece Bozca adayı Türkiye'ye bırakmayı kabul etmişlerdir. Türkiye ise buna ek olarak İmroz, Meis ve Semadirek adalarının da kendisine bırakılmasını istemiştir. Tavşan adalarını da sayarsak 5 adadan 3'ü Bozcaada, İmroz, Gökçeada, Tavşan adası Türkiye'ye bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye elinde olmayan 5 adadan 3'ünü elde etmeyi başarmıştır. Ayrıca müttefiklerin Türkiye'ye vermemek için çok çaba harcadıkları İmroz adasının büyüklüğü bu maddedeki adaların toplam büyüklüğünün yarısı kadardır. Yani İmroz'un büyüklüğü Semadirek, Meis ve Bozca adanın toplamının yarısı kadardır. Dolayısıyla Türkiye büyüklük açısından istediği ada topraklarının yarısını almaya başarmıştır. Dolayısıyla Ege adaları konusunda niteliksel olarak Türkiye çok daha başarılı olmuştur. 6. maddedeki boğazlar konusu ise 4 alt maddeden oluşmuştur. Boğazlarda serbest geçiş konusunda anlaşılmıştır. Marmara Denizi'nin boğazlar kapsamına alınmasında müttefikler başarılı olmuştur. Müttefikler Yunanistan'ın da Boğazlar Komisyonu'na üye vermesini sağlamıştır. Türkiye ise Boğazlar Komisyonu'nun askerden arındırılmış bölgeyi denetleme yetkisinin olmaması gerektiğini müttefiklere kabul ettirmiştir. 4 alt maddeden birinde uzlaşı, birinde Türkiye'nin başarısı, ikisinde ise müttefiklerin başarısı söz konusudur. Bu nedenle müttefiklerin başarısı %66'dır. 7. maddedeki yabancı şirketlerin ayrıcalıkları konusu da 3 alt maddeden oluşmuştur. Özellikle bazı Fransız şirketlerinin ayrıcalıkları konusu Türkiye'nin karşı çıkması nedeniyle Lozan Antlaşması'na konulmamıştır. Ayrıca müttefikler Türkiye'nin bu şirketlere doğrudan tazminat ödemesi konusunda da başarılı olamamıştır. Buna karşılık müttefikler Türkiye'den 29 Ekim 1914 öncesi yapılmış bazı sözleşmelerin kabul edilmesini istemiş ve bunda başarılı olmuştur. Bu nedenle bu maddede müttefiklerin başarısı %33'tür. Genel affı düzenleyen 15. maddede ise 3 alt maddeden oluşmuştur. Müttefikler Türkiye'nin isteği üzerine Lozan Antlaşması'na genel affla ilgili hüküm koyamamıştır. Ancak bir genel af düzenlemesini kabul ettirmişlerdir. Esasen Türkiye bu noktada çok da ısrarcı olmamıştır. Türkiye 150'liklerin af dışında kalmasını istemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Yani 3 alt maddeden birinde uzlaşma, ikisinde ise Türkiye'nin istediği olmuştur. Bu durumda müttefiklerin bu başlıktaki başarısı %15 civarındadır. Son olarak İtalyan vatandaşlığına geçecek Türkler konusundaki 18. maddede bir pazarlıkla sonuçlandığı için %50 başarı başarısızlık sayabiliriz. Müttefiklerin istediklerini elde etme bakımından sonuç, Özdemir'in ifadesiyle toplamda kesin başarısızlıktır. Karşılaştırmak gerekirse, Türkiye istediklerinin 4'ünü tam elde etmiş, 3'ünü yarım elde etmiş, 4'ünü hiç elde edememiştir. Yarımları dağıttığımızda Türkiye'nin isteklerinin 5,5'unu elde ettiği, 5,5'unu elde edemediği görülecektir. Müttefikler ise istediklerinden 2'sini tam elde etmiş, 7'sini yarım elde etmiş, 8'ini hiç elde edememiştir. Yarımları dağıttığımızda müttefiklerin isteklerinin 5,5'unu elde ettiği, 11,5'unu hiç elde edemediği görülecektir. Böylece Türkiye isteklerinden 5,5'unda ve vermek istemediklerinden 11,5'unda toplamda 17 maddede başarılı olmuştur. Buna karşılık isteklerinden 5,5'unda ve vermek istemediklerinden 5,5'unda toplamda 11 maddede başarısız olmuştur. Türkiye başarı 17 madde eksi başarısızlık 11 madde eşittir artı 6 başarı. Müttefikler isteklerinden 5,5'unda ve vermek istemediklerinden 5,5'unda toplamda 11 maddede başarılı olmuştur. Buna karşılık isteklerinden 11,5'unda ve vermek istemediklerinden 5,5'unda toplamda 17 maddede başarısız olmuşlardır. Müttefikler başarı 11 artı başarısızlık 17 eşittir eksi 6 başarısızlık. Ayrıca Lozan Antlaşması'nda elde edilemeyenlerin tamamını başarısızlık hanesine yazmak ne kadar doğrudur? 1923'te elde edilemediği için başarısızlık olarak görülen bazı durumların ilerleyen zamanda aslında başarısızlık olmadığı görülmüştür. Çünkü Lozan gibi tarihsel antlaşmalar bütün sonuçlarını kısa vadede üretmezler. Bir talebin ortaya konulmasında etkili olan korku, kaygı ve tehditler ilerleyen zaman içinde değişebileceği gibi başlangıçta elde edilemeyen bir talebin yarattığı somut durum değişen koşullar içinde elverişli ya da avantajlı bir konum haline gelebilir. Örneğin Özdemir'in de isabetle ifade ettiği gibi Lozan'da Türkiye Patrikhanesi'nin Türkiye'den çıkarılmasını talep etmiştir. Ancak bu patrikliğin yetkilerini kısıtlayıp onu kontrol etmek için pazarlık payını güçlendirmek amacıyla dile getirilmiş görünür bir istektir. Nitekim Lozan heyetindeki Rıza Nur, patrikhanenin Türkiye dışına çıkarılmasını teklif ettiğinde bu teklifin kabul edilmesinden korktuğunu belirtmiştir. Çünkü Türkiye dışına çıkartılacak bir patrikhanenin Türkiye sınırları içinde yaşayan Ortodoks Türk vatandaşları üzerindeki etkisi, Türkiye'de kalacak bir patrikhanenin etkisine göre potansiyel olarak çok daha zararlı olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye, Lozan'da taktik gereği bazı isteklerde bulunup sonra bunların reddine boyun eğmiş gibi görünerek karşılığında bazı ödünler koparmaya çalışmak gibi çok ince bir diplomatik yol izlemiştir. Bu bakımdan Türkiye'nin patrikhanenin Türkiye sınırları dışına çıkması isteğinin reddedilmesini hemen başarısızlık hanesine yazmamak gerekir. Nitekim patrikhanenin Türkiye'den çıkarılmamasının 90 yıl boyunca Türkiye'ye hiçbir zararı olmamıştır. Musul konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Musul'a toprak kaybı, petrol kaybı olarak bakıp başarısızlık hanesine yazmamız normaldir. Ancak Türkiye'ye değil İngiltere mandasında Irak'a kalan Musul, Irak'ı nereye yükseltmiştir sorusuna cevap verildiğinde, Musul'un 90 yıl içinde Irak'a çok büyük katkılar sağlamadığı görülecektir. Uzun vadede Musul, Irak'ın gelişmesini, güçlenmesini sağlayamadığı gibi Irak'ın parçalanmasına da engel olamamıştır. Musul'a sahip olan Irak ile Musul'a sahip olmayan Türkiye'nin 90 yıl sonraki durumu ortadadır. Türkiye Musul'u alamadığı için geri kalmamış, bitip tükenmemiştir. Türkiye'nin geri kalmasında çok daha başka politik nedenler etkili olmuştur. Musul'a sahip bir Türkiye'nin Musul petrolleri dolayısıyla emperyalizmle başının daha çok derde girmeyeceğinin de hiçbir garantisi yoktur. Musul'a sahip bir Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına çekilemeyeceğinin de bir garantisi yoktur. Sonuçta petrol nedeniyle Musul'a sahip olan bir Türkiye'nin daha güçlü olacağını iddia etmekte tarih bilimi açısından sadece bir tahminden başka bir şey değildir. Aynı şekilde Lozan'da Batı Trakya'nın kazanılması uzun vadede Türkiye'ye ne kazandıracaktı? Batı Trakya'nın alınması mı yoksa alınmaması mı Türkiye için daha iyidir? Sorularına gerçekçi ve bilimsel cevaplar verildiğinde işin rengi değişmektedir. Nitekim Atatürk 16-17 Ocak 1923'teki İzmit basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu soruya bizzat şöyle cevap vermiştir. Batı Trakya ile ilgili maddeyi Misak-ı Milliye'ye ithal edenler hiçbir şey düşünmemişlerdir. Bunu yapan ben değilim. Bu madde sonradan ithal edilmiştir. Denilmiştir ki halk oyuna müracaat edilirse Garbi Trakya'nın bize iltihakı temin edilmiş olacaktır. Garbi Trakya'nın bize geçmesi kuvvet midir, zaaf mıdır? Atatürk o soğuk gerçekçiliğiyle kuzeyinde Bulgaristan, güneyinde Ege Denizi, batısındaysa Yunanistan'la kuşatılmış Batı Trakya'nın bize geçmesinin zaaf olduğunu belirtmiştir. Ardından da şu müthiş yorumu yapmıştır. Bu arazi bir suretle iki düşman arazisine doğru uzanmıştır. Orasını elde tutmak için sarf olunacak çaba, oradan elde edilecek yararı karşılamaz. Ana vatanın korunması açısından Garbi Trakya'dan sarf-ı nazar etmek lazımdır. Garbi Trakya hakkında muhtariyet, özellik gibi ortaya atılan nazariyat geçici mahiyettedir. Meselenin gerçekten hal çaresi burasını Yunanistan'a bırakmaktır. Aynı zamanda Bulgarlarla Yunanlılar arasında daimi bir nizâ zemini olacaktır. Bulgarlar denize indikleri takdirde tabii Türk-Yunan dostluğu mevzu bahis olur. Dolayısıyla Türkiye'nin Lozan'da Batı Trakya'da halk oylaması konusunda diretmesi ve Batı Trakya'yı istemesi de aslında görünür bir istektir. Atatürk'ün bile alınmaması Türkiye için daha iyi olmuştur dediği Batı Trakya konusunu Lozan'ın kaybı olarak değerlendirmek pek de sağlıklı değildir. Bu bölümü yazarken, karşılaştırmaları yaparken çokça yararlandığım Ali Ulvi Özdemir, Lozan'da Başarıyı Ölçmek adlı önemli makalesinde şu sonuca ulaşmıştır. Yukarıda oluşturduğumuz tablolardan çıkardığımız sonuç, bu çerçevede Türkiye için İtilaf Devletleri'ne göre kesinlikle bir başarıyı ortaya koymaktadır. Türkiye'nin o zaman içinde bulunduğu koşullar, Türkiye'nin istekleri, müttefiklerin istekleri ve antlaşmaların maddeleri incelendiğinde, Lozan'ın Türkiye için kesin bir başarı olduğu söylenebilir. Lozan ve toprak. Cumhuriyet düşmanlarının en çok dile getirdiği Lozan yalanlarından biri, Türkiye'nin Lozan'da çok fazla toprak kaybettiği şeklindedir. Türkiye'nin Batı Trakya'yı, Ege Adaları'nı, 12 adayı, Hatay'ı, Kıbrıs'ı ve Musul'u, hatta Trablusgarp'ı, Mısır'ı, Sudan'ı, Suriye'yi, Filistin'i Lozan'da kaybettiği iddia edilmektedir. Sırayla gidelim. 1. Batı Trakya. 1912 Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın işgaline uğrayan Batı Trakya'yı Osmanlı Devleti 10 Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması'yla Bulgaristan'a bırakmıştır. Batı Trakya, 1. Dünya Savaşı'nda müttefikler tarafından Bulgaristan'dan alınıp Yunanistan'a hediye edilmiştir. Ayrıca biraz önce anlattığım gibi Batı Trakya konusu Türkiye'nin Lozan'daki gerçek değil, görünür isteklerinden biridir. Atatürk'ün ifadesiyle Batı Trakya'nın bize geçmesi kuvvet değil, zaaftır. Lozan'da elde ettiğimiz Trakya sınırları en az 200 yıldır Türkleri önce Avrupa'dan, sonra Anadolu'dan atmak isteyen emperyalist Avrupa'nın yüzlerce gizli görüşme sonunda yaptığı gizli açık hiçbir anlaşmaya, Kurtuluş Savaşı sırasında bize yapılan hiçbir barış teklifine uymayan nitelikte Türkiye'nin yararınadır. Örneğin Sevr Antlaşması'nda Trakya sınırı Çatalca hattının biraz daha ilerisinde Podina Klikrayna hattı ki bu hat bugün İstanbul'un banliyosudur neredeyse, Lozan'da lehimize değişmiştir. Mart 1921'de Londra Konferansı'nın sonunda yapılan barış teklifinde de burası söz konusu edilmemiştir. Sakarya zaferinden sonra Fransa ile yapılan Ankara İtilafnamesi'nin ardından yapılan barış teklifinde ise baba eski Kırklareli Yunanistan'da kalacakken Meriç hattı esas alınmıştır. Yani 1. Dünya Savaşı'na girerken söz konusu olan Osmanlı Devleti hattı. Türkiye, Lozan'da hem bu hattı elde etmiş, üstüne üstlük bir de sonuç alamasa da Batı Trakya'da hak iddia etmiştir. Ayrıca Kara Ağacı da almayı başarmıştır. 2. Ege Adaları. 1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan tarafından işgal edilen Ege Adaları'nı Osmanlı Devleti 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması'yla ve 14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakmıştır. Londra Antlaşması'na göre Ege Adaları'nın geleceğinin saptanması büyük devletlere bırakacaktır. Böylece Osmanlı Devleti Ege Adaları'nı fiilen kaybetmiştir. Osmanlı Devleti Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılmasına tepki göstermiş, Midilli ve Sakız gibi Anadolu kıyılarına yakın adaları Yunanistan'a bırakmamak için diplomatik girişimlerde bulunmuş, ancak başta Fransa olmak üzere Avrupalı devletlerin buna karşı çıkmaları üzerine Ege Adaları'ndan vazgeçmiştir. 3. 12 Ada. Bu adalar 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile imzaladığı 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Antlaşması'yla 12 adayı Balkan Savaşı bitinceye kadar geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır. Böylece Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya hukuk yönünden olmasa da fiilen 12 adaya daha geniş anlamıyla Ege Denizi'ne yerleşmiştir. Kısa bir süre sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya'nın müttefikler tarafına geçmesi ve Osmanlı'nın İtalya'ya karşı savaşması ve sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesi üzerine 12 ada hukuksal olarak da elden çıkmıştır. Büyükelçiler Konferansı. Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonundaki Londra, Atina ve Uşi Antlaşmalarıyla Ege Adaları'nı ve 12 adayı Yunanistan'a ve İtalya'ya kaptırmıştır. 1913. Sonuçta Londra'da toplanan Büyükelçiler Konferansı'nda Büyük Devletler Meis Adası hariç 12 adayı İtalya'ya, İmroz, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki bütün Ege Adaları'nı da Yunanistan'a vermiştir. Büyük Devletler Güney Arnavutluk'tan çekilmesi karşılığında Ege Adaları'nı Yunanistan'a vermiştir. Büyük Devletler bu kararı 14 Şubat 1914 tarihli bir notayla Osmanlı Devleti'ne bildirmiştir. Osmanlı Devleti de 15 Şubat 1914'te bir notayla Büyük Devletlere itiraz etmiştir. Ancak Büyük Devletlerden olumlu cevap alamamıştır. Birinci Dünya Savaşı başladığında Ege Adaları ve 12 ada Yunanistan ile İtalya'nın elinde kalmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 483.